sorularlarisale.com Sesli Sohbetler. Açıklayan Profesör Doktor Alaaddin Başar.
Sorularla Risale-i Nur programının kıymetli takip edicileri, bu haftaki programımıza 13. sözle devam edeceğiz. Birkaç ay 13. sözle bir arada olacağız inşallah. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Üstadımızın 13. sözün başında zikrettiği iki ayetten birincisi olan ve nünezzülü minel Kur'anu mahve şifaun ve rahmetün lilmün ayeti genellikle hastaların şifa bulması için okunur. İkinci ayet olan ve maallemnahu şiira ayeti Kur'an'ın nazmıyla ilgilidir. Bu noktadan bakıldığında ayetlerin 13. sözün konusuyla ilgili de ne olabilir?
Şimdi bu 13. sözdeki işlerin ana tema ne? Yani Kur'an-ı Kerim'in insanın maneviyatına değil mi? Fikrine, ahlakına, yaşayışına ilahir verdiği düzen yani değil mi? Bir de hikmetin, felsefenin insanın dünya hayatına getirdiği esaslar, ölçüler, bunların mukayesesi yapılıyor yani. Yani felsefe, yine felsefeyle Kur'an mukayesesi burada da aşağı yukarı. 12. sözde olduğu gibi burada da. Ayrı bir açıdan aynı konu devam ettiriliyor. Şimdi ayet-i kerimede biz nasıl ayet-i kerime tekrar? Yani nezle minel Kur'an. Ha, Kur'an'ı. Mahve ve şifa. Şimdi biz yani Kur'an-ı Kerim'i bir şifa olarak indirdik buyuruyor Cenab-ı Hak. Değil mi? Evet. Şimdi bu şifa kelimesinden hareketle hastalara bunun okunması adet haline gelmiş de. Fakat bu şifa demek sadece maddi hastalıktan şifa demek değil. Yani şifa kelimesi umumi. Evet. İnsan hastalıklar hem madde hem manevidir. Onun için Kur'an-ı Kerim bütün manevi hastalıkları şifadır. Manevi hastalıklar deyince bunun başında o asra gidersek şirk gelir. Değil mi? O asrın en büyük hastalık Cenab-ı Hak'a şirk koşmaktı, putlara tapmaktı. Zulüm gelir değil mi? Kızların diri diri toprağa gömmekti. Onun için manevi hastalıklar şirkten başlar, zulümden her türlü ahlaksızlık içerisine alır. Hırsa, hasede, kine, gıybete kadar tümü, değil mi? Suizanına kadar hepsi manevi hastalıktır bunların. Ve Kur'an-ı Kerim'in inmesiyle beşeriyet bütün bu manevi hastalıklardan inşallah şifa bulmuştur. Tabi müracaat edenler. O asır için konuşacak olursak öyledir. O asır insanları Kur'an'dan tam şifalarını bulmuşlar. Başta şirk olmak üzere her türlü kötü ahlaktan temizlemişler ve sahabe olmuşlardır. Biz de ne kadar o ilaçları kullanırsak, o kadar o Kur'an eczanesinden istifade ederiz, o kadar şifa buluruz biz inşallah. Onun için şifa kelimesi sadece hastalık demek değil yani, maddi hastalık demek değil. Bir de hani Üstad diyor ya, Cenab-ı Hakk'ın iki türlü şeriatı var diyor, kanunlar, manzumesi var. Biri kainattaki koyduğu kanunlar, diğeri de Kur'an'da koyduğu kanunlar. Kur'an-ı Kerim insanın efalini tanzim ediyor değil mi? Kainattakiler de alemin efalini tanzim ediyor tabiri caizse. Alemdeki olayları tanzim ediyor. Biz bedenimiz itibariyle alemin içindeyiz. Alemden bir parçayız. Onun için burada da şeriat-ı fıtriye uymak durumundayız. Şimdi diyelim ki bir hastalığa yakalanmışız. Cerrahi müdahale gerekiyor. Şeriat-ı fıtriyece bunun tedavisi ameliyattır. Değil mi? Ameliyat yapılacaktır buna. Ameliyat gerektiren bir hastalığa, efendim söyleyeyim, İşte bu ayeti şifa niyetiyle okumak şeriat-ı fıtriyeye muhalefettir yani. Değil mi? Evet. Dolayısıyla o hastalıktan o manada şifa bulunmaz. Çünkü muhalefet vardır burada. Ama ne olur? Efendim söyleyeyim, ameliyata alınır da hasta şifa bulması için, ameliyatın başarılı geçmesi için yine bu ayet okunur. Cenab-ı Hak'tan şifa dilenir. O ayrı mesele. Evet. Onun için şifa deyince hani Üstad da buyuruyor, hani Kur'an diyor kalplere kuvvet ve gıdadır, sadırlara şifadır diyor değil mi? Ha. Dolayısıyla yani buradaki şifa manası bu şekilde düşünülürse, bu okunan, okuyacağımız ve ustadın diyelim verdiği ders de kalplere şifa olmak üzere verilmiş bir derstir. Değil mi? Yani insanları felsefenin, yani, mücerret akılın yönlendirmesinden kurtarıp Kur'an-ı Kerim'e göre terbiye etmeye esas alan bir derstir. Bu kalplerin tedavisidir. Kalplere şifa olan bir derstir. Dolayısıyla dersin muhteviyatıyla ayet arasında yakın ilgi vardır. Zaten diğer ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'den direkt bahsediyor. Hal ile onun ilgisi olmuş oluyor. Biz ona şiir öğretmedik yani, Peygamberimiz için buyuruluyor. Kur'an-ı Kerim şiirin hayalatında münezzehtir, mahsa hakikattir. Bu yönde de zaten dersimiz Kur'an'ın hakikatlerinin, hikmetinin izahı olduğuna göre bu ayetin de yine konuyla yakın ilgisi vardır.
Evet. Yine 13. sözden, zahire baktığımızda insanlığın hasmının ve düşmanının küfür, zulüm, sefahat ve menfaat olduğunu görüyoruz. Külliyatta ise devamlı olarak felsefeyle Kur'an hikmetinin muvazenesi yapılmakta. Felsefeyle fikren mücadele edilmektedir. Bunun temel sebebi ne olabilir? Tarih boyunca bu mücadele devam etmiş midir?
Şimdi soruda sayılan neydi? Zulüm,
küfür,
sefahat, menfaat. Bunların hepsi, dikkat ederiz, aklın yanlış kullanılmasından kaynaklanıyor değil mi?
Evet.
Tabii akıl yanlış kullanınca kalpte kararmış oluyor. Kalpte kararınca zulüm de oluyor, her şey oluyor. Dolayısıyla yani burada Gustav'ın felsefe dediği, orayı şey yapmak lazım, ayırt etmek lazım. Gustav'ın felsefe dediği işte Eflatun, Sokrat'tan gelen bildiğimiz felsefi cereyanlar değil yani. Yani üstadın felsefe, çünkü felsefenin bir manası da akli ilimler demek. Yani bu felsefeciler de felsefi şey ayırıyorlar. Bir maddesi de bu yani. Akli ilimler de felsefe oluyor.
Evet.
Onun için Üstad Hazretleri bu yönü üzerine duruyor felsefenin. Akli ilimler de neyi üzerine duruyor? Kendi ifadesiyle kainata bir mana harfiyle bakmak var. Yani Allah'ın eseri olarak bakmak var kainata. Esmasının tecellisi olarak, onun sanatı olarak değil mi bakmak var? Nimetler onun ihsanı olarak bakmak var. Bir de kainata kainat olarak bakma. Yani hiç Cenab-ı Hakk'ı düşünmeden onun eseriymiş, efendim, nimetler onun ihsanıymış, bunları hiç hatıra getirmeden mana ismiyle, esere eser olarak bakmak var. İşte felsefede esas olan bu ikincisidir yani. Fenni ilimlerde esas olan. Yani eser incelik hiç Cenab-ı Hak dikkate alınmaz. Bu kim yapmış, nasıl yapmış, değil mi? Niçin yapmış? Bunu hiç düşünmeden sadece eser incelenir. Bu neye yarar? Yani insan, beşer kainattaki eserle de kendi menfaatini arıyor. Bu benim neyime yarar? Hangi zararımı def eder? Ben nasıl bir menfaat sağlar? Rahatımı nasıl temin eder? İlahir. Yani dünya. Dünya ve nefis. Şimdi dünya ve nefis ekseni olarak kainat incelendi mi, o zaman insan ahiretten ve Cenab-ı Hak'tan uzaklaşıyor. Şimdi ustanın çattığı bu uzaklaşmadır yani. Yoksa fenni ilimlerin kendisi değildir. Zaten böyle olamaz çünkü üstadımız kainat kitabını mana harfiyle okutturan dersler yazması. Yani kendi ifade ediyor bunu zaten münazaratta. Vicdan ziyası ulum-i diniyedir diyor. Dini ilimlerdir. Aklın nuru da fünnün medeniyedir. İkisi beraber olunca diyor talebenin himmeti pervaz eder, uçar. Yani talebe, biz de talebeyiz yani. Her insan talebe, Kur'an talebesi yani. Hem akli ilimlerle donanacak hem de manevi ilimlerle, ikisi birer kanat olacak. Şimdi fenli üstad böyle bakıyor. Böyle bir zatın fen aleyhinde yazı yazması mümkün mü?
Değil.
Yine üstadın başka bir güzel teşbihi var. Fenli ilimleri gözün beyazına benzetiyor. Değil mi?
Evet.
Manevi ilimleri de gözün siyahına benzetiyor. Asıl gören siyah kısmıdır ama öteki de olmasa yine göz olmaz. Yani hangisi olmasa göz olmaz. Fakat esas olan siyah kısmıdır, gözün gören kısmı odur. Yani esas olan bizde insanda Allah'ı tanıma, marifetullah, ibadet, ahirete kendini hazırlama. Bunun yanında kainattan da azim derecede istifade etme. Kainat Allah'ın eseri, ondaki nimetler Allah'ın ihsanı. Bu manada ondan ne kadar istifade edebilirsek şükrünü yaparak, tefekkür ederek, değil mi? Tefekkür ederek, hayret ederek. Bu şartla. Ne kadar ispatesi o kadar iyi. Meşru dairede. Onun için tabi Hazretleri'nin fenle karşı çıkması düşünülemez. Fennin böyle yorumlanmasına, bugünkü tabirle algılanmasına ustad karşıdır yani.
Evet.
Yani ustadın felsefe diye çattığı hep bu. Dinden kopmuş, dinsiz felsefe diyor zaten ustad bir yere değil mi?
Evet.
Dinden kopuk, sadece akla dayanan ve hedefi sadece menfaat olan, dünya olan bir anlayış vardır bugün. Üstad bu anlayışla mücadele etmiştir hayatı boyunca. Yani felsefeye üstadın karşı çıkışı budur. Yoksa dediğim gibi Eflatun'dan gelen, Sokrat'tan gelen o bildiğimiz felsefe değildir üstadın muhatabı. Onlar bir asır, bir dönemde hükmünü icra etmişler. Ve şu anda bitmişlerdir. Ha, bu şey devam ediyor mu asırlar boyunca soruda geçmişti? Devam ediyor. Ustanın dediği manada devam etmiyor da. İşte insan beşeriyete akılla yön vermeye çalışanlarla, değil mi? Beşeriyete Allah'ın kulları bilip onları vahiy ile yön vermeye çalışan peygamberler arasında bir mücadele olmuştur. Manevi, fikri mücadele olmuştur. Peygamberler insanı Allah'a bağlamak istemişler. Onun rızası dairesini yaşatmak istemişler. Ahirete hazırlamak istemişlerdir. Bunun karşısına çıkan felsefeciler, yani dinsiz felsefeciler, o kayıtla konuşuyorum. Onun için inanında yine vardır. Ona da muhatabımız değildir. Ona da peygamberlerin muhatabı değildir. Bunun karşısına akılla sadece çıkıp, işte hayata akılla yönelmeye çalışan, insanın varlığını ve gayesini, dünyanın mahiyetini akılla izah etmeye çalışan, ahiretten ve Allah'tan hiç bahsetmeyen felsefi akımlarla peygamberler arasında bir fikri mücadele asırlar boyu devam etmiştir. Ha, bu asırda o mücadele bitmiştir yani bir manada. Bir manada bitmiştir. Yani felsefecilerin hakim olduğu cemiyet fazla bilmiyorum bugün dünya yüzünde. Daha çok bu ekonominin hakim olduğu işte veya efendim söyleyeyim ideolojik, ona bile felsefe kalbediyorsak ideolojik cereyanları doğrudur, felsefe devam ediyor. İdeolojilerin hakim olduğu, komünizmdir, masonluktur, işte siyonizmdir vesairedir. Bunlarla işte materyalizmdir, efendim söyleyeyim, tabiat perestliktir. Yani bunlarla bir mücadele vardır şu anda da. Yani bugünkü mücadele geçmiş asırlardan farklıdır yani. Onun için ustadın muhatap aldığı felsefe de eski felsefeden yine farklıdır. Bu manada bir felsefeyle ustad mücadele etmiştir.
Yine 9. notada da var ya, ne ve beşerden nübüvvet, beşerdeki hayır ve kemalatın fezlekesi.
Esası da. Tabii yani insan bu dünyaya niçin gelmiş? Bunu akıl izah edemez ki. Herkes bu dünyaya iradesi dışında gelmiş. Değil mi? Şimdi dolayısıyla bir yolcu diğer yolcuya soruyoruz. Biz nereden geliyoruz? Ne bilsin öteki yolcuda? Değil mi?
Evet.
Nereye gidiyoruz? Yine bir yolcu diğer yolcuya soruyor. Nereye gidiyoruz? Ne bilsin? Yolcu yolcuya burada yön veremez yani. Çünkü hepsi iradeler dışında bu gemiye bindirilmişler. Daha doğrusu geminin içinde yaratılmışlar. Evet. Ve yine hepsi iradeler dışında bir menzile doğru gidiyorlar. Yol belli, güzergah. Nedir güzergah? Alem-i Erbah'tan gelmişiz. Rahm-ı Adir'den dünyaya gelmişiz. Çocukluk, gençlik, ihtiyarlık. Değil mi? Ölüm, kabir, berzah hayatı, bağız, mahşere çıkış, efendim söyleyeyim, mahşerde vakfe, sonra mizan, sonra sırat, inşallah sonra saadet. Yolculuk budur yani. Şimdi bu yolculuk hakkında akıl tahminle yürütemez yani. Nereden gelip nereye gidiyoruz? Bir de bu dünyada görevimiz ne? Bu üç önemli sualin cevabını peygamberler vermişlerdir. Beşerdeki kemalatın fezlekesi esası bu üç sualde saklıdır yani. Bunların doğru cevaplarında saklıdır. Bu ancak peygamberlerden alınır. Bir başka yolcu tahmin yürütmekle beşeriyete yol veremez. Zaten verememişti yani. Her birinin birkaç talebesi olmuş, bir süre sonra sönmüşlerdir yani. Evet.
Az önce de ifade ettiğiniz gibi yani zaman ademlenmedi. Bu iki silsile birbiriyle çatışmış. Evet. 30. sözde bunu anlatırken diyor ki ne zaman silsile-i felsefe ve hikmet, silsile-i diyanet ve nübüvvete tabi olmuşsa yani insanlık bir saadet yaşamış.
Yani akıl kalbi uymuşsa,
evet.
Akıl vahiy uymuşsa,
evet.
O zaman beraber yürümüşlerse, az önce üstadtan naklettik ya,
evet.
İki kanat gibi yahut gözün siyah beyaz gibi beraber gitmişlerse,
evet.
O zaman beşer hem maddi hem manevi kurtuluşa, necdete erimiş. Evet.
Ayrıldıkta da vakit diyor, bütün hayır ve kemalat nübüvvet tarafında, bütün şer ve dalaletler de felsefe ve hikmet tarafında kalmış.
Yani akıl, yani şahsi ideolojiler tarafında.
Evet.
Öyle anlayacağız, evet.
Kur'an-ı Muzul Beyan, bütün kainattaki adiyat namıyla yad olunan harikulade ve birer muze-i kudret olan mevcudat üstündeki adet ve ülfet perdesini keskin beyanatıyla yırtıp, o hakaiki acebeyi zişura açıp, nazar-ı ibretlerini celbedip, ukule tükenmez bir hazine-i ulum açat. Bu cümlede adiyat kelimesinin anlamı geliyor. Adet ve ülfet perdesinin yırtılması ne demektir? Adiyat diye nazara verilen mahlukat aynı zamanda harikulade ve mucize olarak tavsif ediliyor. Bunu nasıl anlamalıyız? Ayrıca tükenmez bir hazine-i ulumdan neler anlaşılmalıdır? Burada birinci derecede kastedilen ilim adamlarındadır.
İki şey var. Şimdi birisi adiyat deyince ne anlıyoruz? Adiyat, adet üzere içinde bulunduğumuz olaylar, adet. İşte adet, efendim, güneş doğdu mu gündüz olur, güneş battı mı gece olur. Değil mi adet?
Evet.
Yani şimdi bu aslında bir harika bir hadisedir bu. Çünkü niye? Gündüzün gelmesi için dünya 10-12 saat mevsimine göre kendi etrafında dönmüştür. Muazzam bir hadisedir bu. Ha, beşer bunu düşünmez. Gündüz geldi, işine gider, akşam oldu, evine gelir. Değil mi? Uykusu geldi yatar, uykusunu aldı kalkar. Adiyat. Yani bunlar içerisinde bu gecenin ne büyük bir nimet olduğunu, gündüzün ne büyük bir nimet olduğunu, dünyanın dönmesinin ne büyük bir hadise olduğunu insan düşünmez. Düşünemez yani. Onun için Kur'an-ı Kerim keskin bir anlatı bunu yırtıyor. Geceye dikkat çekiyor. Gece sizin için örtü yaptık. Gündüzü maişetiniz için yarattık, çalışasınız diye. Değil mi?
Evet.
Efendim söyleyeyim. Bunlara dikkat çekiyor. Dikkat edin bunlara. Şimdi adiyat, ülfet yani alışmışız da böyle işte. Veya işte falanın bir çocuğu oldu. Ey Allah hayırlı etsin. Filan öldü. Allah rahmet etsin. Deyip geçiyoruz. Değil mi? Ne demek doğum hadisesi? 9 ay anne rahminde Cenab-ı Hak o çocuğu şekilden şekilde, tavırdan tavıra geçirerek tam dünyadan istifade edebilecek bir kıvama getiriyor bedenini. Değil mi? İşte 4 küsur aylık, 4 aylıkken de ruh veriyor kendisine. İşte o muazzam hadiseler nazara hiç alınmıyor yani. Oğlu çocuğu olmuş. Hatta daha da ayıp bir tabir, çocuk yapmış diyorlar. Çocuk ne yapamaz anne. Hani doğuma neyse de çocuk yapmış. Ben diyorum bazen anne çocuğun resmini yapamaz. Değil mi? Nerede kendini yapacak? Dolayısıyla bu muazzam bir hadisedir bu. Fakat adiyat. Devamlı işte çocuklar doğuyor, büyüyor falan falan. Hiç dikkat edilmiyor. Kur'an-ı Kerim bunun üzerine çok durur. Nuhteden alaka, alakadan mutgaya, mutgadan azme, lahme. Annelerimdeki devirlerimizi dikkate nazara verir. Önemli nazara verir. Ta ki bunu hatırlayalım da hani mazim istakın aynasıdır var ya, nasıl bir terbiyeden geçmişiz, nasıl bir rahmetle, hikmetle o alemde efendim söyleyeyim yetiştirilmişsiniz, dünya hazırlamışız, bunu bilelim de doğduğumuzda ölünceye kadar aynı hikmet çizgisi üzerinde yürüyelim. Aynı rahmeti unutmayarak yürüyelim. Aynı hikmeti hatırlayarak yürüyelim. Ve hayatımızı hikmetle geçirelim. Ta ki ahirette de Cenab-ı Hakk'ın rahmetine nail olalım diye. Yani Kur'an-ı Kerim sürekli nazara verir şeyi. Anne rahmindeki safhalarımızı. Sonra mesela semaya çok baktırır Kur'an-ı Kerim. Arza çok baktırır. Rabbü semavati vel arz. Halika semavati vel arz diye. Arzın semanın yaratılışına, terbiyesine sık sık nazar ettirir. Çünkü biz ustanın tabiriyle bu ikisinin çocuklarıyız yani. Değil mi? Böyle bir tabir kullanır üstad. İzdivacından tabir ediyoruz. Bunların çocuklarıyız. Anne baba gibi sema arzdan bütün nebatat hayvanat çıkıyor. Değil mi? Bu ikisinin izdivacı diyoruz da evet. Onun için çok dikkatimizi çekiyor sema ve arza. Yani semaya bakmadan yaşamayın, arza bakmadan yaşamayın. Bu arzı benim için kim döşedi? Bu nebatatı kim serdi bu şeye? Bu ağaçlardan bu meyveleri kim çıkarıyor? Değil mi? Bu sular nereden geliyor? Nereye gidiyor? Bu güneş nasıl doğuyor? Nasıl batıyor? Sürekli tefekkür etmemizi istiyor Cenab-ı Hak. Ama bunun adiyat olarak bizim ağaç şu kadar meyve verdi. Ağaç nasıl meyve verir? Ağaç meyve vermez.
Evet.
Ağaçta meyve çıkar. Ağaçta meyve de çıkmaz. Ağaçta meyve çıkarılır. Değil mi?
Evet.
Vermek deyince elini cebine atarsın, fakire bir sadaka verirsin. Şimdi ağaç neyiyle bize verdi? Hani bazen söylüyoruz gençler sohbet ederken, yani insan diyebilir ki ben şu kadar saç yaptım. Diyebilir mi?
Diyemez.
Yani dur diyor, saçı bitiyor. Değil mi üzerinde? Bizim başımıza saçın bitmesi neyse, ağacın başında meyven bitmesi de o. Biz saç yapıyor muyuz? Hayır. Ağaç da meyve yapamaz. Bizim meyve veremez. Yapamaz da veremez de. Ama ülfet. Sürekli bakıyoruz, meyve ağaçta oluyor. Demek ki ağaç veriyor sanki. Gibi böyle. Onun için Kur'an-ı Kerim sürekli rızıklara dikkatimizi çekiyor. İhsanlara dikkatimizi çekiyor, inanlara dikkatimizi çekiyor. Keskin beyanatı yırtıyor. Lüfet perdesi bu şekilde şey yapıyor Kur'an-ı Kerim. Sonra mesela hayvanlara baktırıyor Kur'an-ı Kerim mesela. İki şekilde baktırıyor. Bazı surelerde direkt onun yaratılışına bakmamızı istiyor. Değil mi? Mesela devenin yaratılışına bakmamızı istiyor Kur'an-ı Kerim. Bakmazlar mı diyor deveye değil mi? Nasıl yaratmışız? Biz onu nasıl yaratmışız? Bazı surelerde hayvanların isimlerini veriyor Cenab-ı Hak. Değil mi? Bazı surelerde eşyaya Cenab-ı Hak kasem ediyor, yemin ediyor. Bu şekilde eşyaya, hayvanata, kainata sürekli dikkatimizi çekiyor Kur'an-ı Kerim. Yani ülfet perdesini böyle yırtıyor.
Sualin ikinci kısmında, yani tükenmez bir hazine-i ulum olması, bu adiyatın o nasıl anlaşılması gerekir?
Ha şimdi onlar her bir birer mucize. Onları incelemek de büyük bir ilim yani, değil mi? Ama tabii soru da geçmiş herhalde, yani bu sadece ilim adamlarına bakmıyor. Her insanda akıl vardır, her insan belli bir seviyede ilim sahibidir. Değil mi?
Evet.
İşte elimizin beş parmak olduğunu bilmek de bir ilimdir. Midemizin hazm cihazı olduğunu bilmek de bir ilimdir. Değil mi?
Evet.
Gözümüzün görme aleti olduğunu bilmek de bir ilimdir. Çünkü hayvan bunları bilmez. Bu bir ilimdir. Ama gözün teferruatını bilemeyebiliriz biz bir göz doktora kadar. Bilemeyebiliriz gözün teferruatını. Ama göz görme aletidir. Allah'ın bana büyük bir ihsanıdır. Değil mi? Muazzam bir mucizedir. Harika bir eserdir. Bunu herkes bilebilir. Her akıl sahibi bilebilir. Yani ilim adamı olmaya gerek yok bunu bu kadar bilmek için. Değil mi? Teferruat başka. Şimdi bir ilim adamı da göz hakkında çok şey biliyor da gözü hiç düşünmüyorsa kim yapmış, niçin yapmış, nasıl yerleştirmiş, beyinle irtibatı nasıl kurmuş, gözü yapan ancak güneşi yapandır, aradaki ilgiyi nasıl hassasiyetle yerleştirmiş, kurmuş. Bunları düşünmeden sadece göz hakkında bilgi sahibi oluyor, ihsas yapıyor, ilerliyor falan. Yani tabiriyle gözden sadece menfaat için istifade ediyorsa, kendi şahsi menfaat için, servet için, akademik kariyerde ilerlemek için ilerliyorsa bu adam göze bakamıyor demektir. Değil mi?
Evet.
Onun için ama göze Allah'ın sanatı olarak bakan bir göz doktoruyla bizim gözü bilmemiz çok farklıdır. Onun marifeti bizden daha ileridir. Onun şükrü de bizden daha ileridir. Olması lazımdır, lazımdır daha doğrusu. Onun hayreti bizden daha çok olması lazımdır. O cihete elbette ki ilim büyük bir nimet. Her sahada nimet ama yani kainatın istifade için alim olmak gerekiyor diye bir şey yok. Her insandaki akıl, vicdan çok şeyler insana öğretiyor. Teferruata farkımız var. Teferruat.
Yine 13. sözden bir metin. Felsefe hikmeti ise bütün harikulade olan mucizat-ı kudreti adet perdesi içinde saklayıp cahilane ve lakaydane üstünde geçer. Yalnız harikuladelikten düşen ve intizam-ı hılkattan huruc eden ve kemal-ı fıtrattan sukut eden nadir fertleri nazar-ı dikkate arz eder. Onları birer ibretli hikmet diye zeyşura takdim eder. Mesela en cami bir mucize-i kudret olan insanın hılkatını adi deyip lakaytlıkla bakar. Fakat insanın kemal-ı hılkatından huruc etmiş, üç ayaklı yahut iki başlı bir insanı bir velvele istiglapla nazar-ı ibrete teşhir eder. Mesela en latif ve umumi bir mucize-i rahmet olan bütün yavruların hazine-i gayipten muntazam iaşelerini adi görüp küfran perdesini üstüne seker, fakat intizamdan şuzuz etmiş, kabilesinden cüda olmuş, yalnız olarak gurbete düşmüş, denizin altında olan bir böceğin bir yeşil yaprakla iaşesini görür, ondan tezelli eden lütuf ve keremle bütün balıkçıları ağlatmak ister. Göründüğü kadarıyla felsefe sadece ve sadece intizamdan çıkmış, çok özel fertlerle değil, gaye ve maksat olarak mahlukatın tümüyle ilgilenmektedir. Acaba üstadımız burada neyi kastetmektedir?
Hmm. Az önce kısmen demiş olduk, cevabını vermiş olduk ama biraz açalım onu. Şimdi felsefe kainattan bahsetmiyor, mevcudat ilgilenmiyor diyemeyiz. Çünkü zaten sahası o. Yani ilim adamlarının sahası o. Bir botanikçinin sahası bitkileri incelemek. Hatta sınıf sınıf ayırıyorlar. Her birisi birini inceliyor. Değil mi? Daha da detayına giriyorlar. belli bölgelerdeki bitki yapılarını inceliyorlar vesaire. Bir doktorun görevi anatomi bir yapısı insanı incelemek. Bu da bakmışlar ki bir kişiye çok fazla bu inceleme. Taksimat yapmışlar. Kimi göz incelemiş, kimi kulağı incelemiş, kimi deriyi incelemiş değil mi? Cildiyeci. İlahir. Yani zaten fennin, felsefenin konusu kainatı incelemektir detaylarıyla. Değil mi? Evet. Ama ustadın burada felsefecilerin bakışını tenkidi işte az önce dediğimiz gibi. Şimdi mesela bir doktoru düşünelim. İnsan vücudunu inceliyor. Bütün incelikleriyle. Ama nasıl inceliyor? Yani bir tıp talebesi nasıl inceliyor? İşte kitabı ezberliyor. Oradaki bilgilere hakim oluyor. Çünkü aksi halde sınıfını geçemez. Değil mi? Olan bu yani. Vaka bu. O şekilde yani sınıf geçmek için incelerken bir hayret aklına gelmiyor yani. Ve gelse bile bu Allah'ın bir eseridir. Ne kadar mükemmel yapmış. Bu mana aklına gelmiyor. Ya ruhsuz donuk bir eğitim veriliyor gençliğimize. Bunu büyütelim. Avrupa'daki bilim adamlarının da hali bu yani. Yani kainat hayret ederken manayı ismiyle hayret ediyorlar. Manayı harfiyle değil. Yani Allah namına hayret değil de eserin kendine hayret ediyorlar. Eserin kendine hayret bir insanın ruhuna bir kemal vermez yani. Şimdi böyle olunca mesela işte insan her organı tek tek inceliyorlar. Hepsi harika. Hiçbir hayret etmiyorlar. Veya Allah'tan bilip şükretmiyorlar, tefekkür etmiyorlar. Donuk bir eğitimle işte sınıflarını geçiyorlar. Yine devam ihsas yapıyorlar. Onun devamı doçent profesör oluyor. Her neyse. Böyle bir eğitim içerisinde yani tefekkür ve hayret manasından çok uzak kalıyorlar. Değil mi? Ya neye hayret ediyorlar? İnsanla şuzuz etmiş fertleri. Onu hayret ediyorlar. Üç ayaklı bir adam. Oo, hep onu konuşuyorlar. Yani halbuki bu iki ayaklı konuşmak lazım. Ben yıllar önce bir hatıramı anlatayım. Bir göz, takma göz yeni piyasada çıkmış. Yani yeni icra ediliyor. Birisine göz takmışlar. Adam gelmiş bana anlatıyor diyor. Ya bir görsen diyor abi diyor. Hiç farkı yok diğerinden diyor. Dedim peki görüyor mu? Yok görmüyor dedi. Dedim selametlik adamım. Adamda iki tane göz var. Biri görüyor, biri görmüyor. Sen gidip görmeyen göze bakmış, hayret etmişsin. Bir de bir görene bakaydın ya. Değil mi? Bu ne harika göz. Görüyor. Gören hayret etmiyor da görmeyen hayret ediyoruz. Bu da ona benziyor yani. Şimdi bu ne kadar muazzam bir eser. Bu ne kadar harika bir nizam. Sürekli bu nizam devam ediyor her insanda. Bunu hayret etmiyor da bir insanda şaz olarak nizam dışı bir şey görmüşse hep onu konuşuyoruz. Üstad bu anlayışa karşı çıkıyor. Yoksa bilim adamları kainatı incelemiyor demiyor. Evet. Yani felsefenin bu tarafına çatıyor yani. Demek istiyor ki asıl gören göze hayret edin. Görmeyen göze niye hayret ediyorsunuz? Değil mi? Yani iki ayaklı adamlara hayret edin. Üç ayaklı adama niye hayret ediyorsunuz? Yani ustanın çatması bu manada yani. Yoksa bilim adamlarıyla ustadın işi olmaz. Çünkü ustad bilimi kainat kitabının tercümesi, tefsiri olarak görüyor. Yani bu tabiri kullanmasa da bize böyle anlatıyor. Değil mi? Kainat, Kur'an-ı Kerim'in tarifinde Kur'an şu kitabı kebir kainatın bir tercüme ezeliyesi diyor. Kur'an kainatı anlatıyor bize. Bilim adamları da Kur'an'ı bize anlatıyor. Tefsir alimlerimiz de Kur'an'ı anlatıyor. Burada ikisi aynı işi yapıyorlar. Biri kainat kitabını, biri Allah'ın kelam sıfatını gelen Kur'an'ı anlatıyorlar bize. Onun için bu iki kitabın birbirine muhalefet düşünülemeyeceği gibi değil mi? Bir din alimin de bir fen bilginine karşı çıkması düşünülemez. Evet. Yani bu ruhu veriyor Risale-i Nur.
Evet. Evet. Ağzınıza sağlık hocam. Programımızın sonuna geldik. Evet. Sorularla Risale-i Nur programının kıymetli takip edicileri. Bu haftaki programımızın sonuna geldik. Gelecek haftadan itibaren 13. sözle devam edeceğiz. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler inşallah.
Bu sohbeti ticari amaç olmaksızın çoğaltabilir, dağıtabilirsiniz. Nisan 2010